Ayrım 7.
Sayfa 68. Başkaları da kunduracı olsun olmasın, kibar insanlar onun yanında oturup kendisiyle filozofi üstüne söz ediyor diyorlar, pis herifler. Sokrates kayıtsızdı. Filozofi değil, filerfobi dedi. Karısı Sokrates'e öfkeyle baktı. İkide bir bana ders vermeye kalkma. Cahil olduğumu biliyorum. Cahil olmasaydım sana bir kaşık su verecek insan bulunmazdı. Sokrates omuz silkti ama bu hareketini karısının görmemiş olmasına da sevindi. Şimdilik bir kaşık suya ihtiyacı yoktu. Tanrılara şükür karısı konuşmasına devam ediyordu. Anlaşılan kafayı çekmedin, seni geri hizmete de yollamadılar. Öyleyse bir kasap gibi meydana atılmış olman gerek. Peki elinde kan var mı? Oysa bir örümcek öldürmeye kalksam kıyameti koparıyorsun. Erkekliğini gerçekten gösterdiğine de inanmıyorum. Ama bu işte bir kurnazlık, bir sır var. Seni omuzda taşımaları için bir şey yapmış olman lazım. Göreceksin bunun ne olduğunu meydana çıkaracağım. Çorba pişmişti. Kokusu insanı mest ediyordu. Kadın eteğinin kenarıyla tencereyi tuttu, masanın üstüne koydu ve kaşıklamaya başladı. Sokrates iştahının gelmesini bekliyordu. Masaya oturmak aklına gelince iştah kaçtı. Hiç kimseden bir şey beklediği yoktu. Meselenin henüz kapanmadığını görüyordu. Yakında birçok tatsız şeyler olacağından şüphe etmiyordu. İranlılara karşı savaşmaya başta kimse karar verememişti. Hiç kimse rahatını bozmak istememişti. Şimdi zafer kutlanırken hizmeti dokunanı elbette hiç kimse anımsamazdı. Herkes kendi ünlü işlerinin gürültüsünü yapmakla uğraşıyordu. Arkadaşının bütün şanı ve şerefi kendisine mal edeceğini yarın ya da öbür gün herkes görecekti. O zaman belki onun adını da anacaklardı. Kunduracıyı asıl kahraman ilan ederlerse birçok kimse birbiriyle kavgaya tutuşabilirdi. Alkibiades için nasıl olsa hava hoştu. Ona karşı coşkunluk içinde şöyle bağıracaklardı. Savaşı sen kazandın ama kunduracı çarpıştı. Dikenin acısı gittikçe artıyordu. Sandaleti hemen ayağından çıkarmazsa kanı zehirlenebilirdi. Dalgın bir halde ağzını o kadar şapırdatma dedi. Kaşık kadının ağzında kaldı. Ne yapıyormuşum? Sokrates korkuyla sözünü hemen düzeltmeye çalıştı. Hiç dedi. Öyle dalmışım. Kadın müthiş bir öfkeyle ayağa kalktı. Tencereyi ocağa koydu ve dışarı çıktı. Sokrates rahatlamıştı. Derin bir iç çekti. Çabucak sandalyeden doğruldu. Ürkek bakışlarla etrafı gözleyerek yatağının ucuna geldi. Karısı şalını almak için içeri girince Sokrates'in deri kaplı hamak üstünde kıpırdamadan yattığını gördü ve şüpheye düştü. Bunun muhakkak bir şeyi var diye düşündü. Bunu sormak bile aklından geçti çünkü Sokrates'e çok bağlıydı. Ama aklına daha iyi bir şey geldi. Komşu kadınla birlikte törenleri seyretmek üzere asık suratla odayı terk etti. Sokrates uykuya daldı. Uykusu çok sıkıntılı geçti. Uyandığı zaman endişe içindeydi. Sandaleti çıkarmıştı ama diken yerinde duruyordu. Ayağı iyice şişmişti. Karısı bu sabah o kadar sert değildi. Kadın bir akşam önce şehirde kocasından söz edildiğini duymuştu. İnsanları böylesine etkileyen önemli bir şey geçmiş olmalıydı. Kocasının koca bir İran birliğini durdurmuş olmasını kafası almıyordu. Bu değil diye düşündü. Sorduğu sorularla bütün bir topluluğu durdurmayı becerebilirdi. Ama bir orduyu durdurması mümkün değildi. Peki olan neydi? Öylesine şüphe içinde bulunuyordu ki keçi sütünü kocasının yatağına kadar getirdi. Sokrates hiç istifini bozmadı. Karısı kalkmayacak mısın diye sordu. Sokrates hayır dedi. İnsan nazik bir soruya karşılık karısına böyle yanıt vermezdi. Kadın başkalarının bakışları altında ezilmekten kaçınıyor diye düşündü ve sesini çıkarmadı. Sabah erkenden ziyaretçiler gelmeye başladı. Birkaç genç, varlıklı ailelerin çocukları, Sokrates'in her zamanki çevresini meydana getiren kişilerdi bunlar. Onu hep bir öğretmen olarak görüyorlardı. Üstelik bazıları Sokrates konuşurken olağanüstü bir şeymiş gibi not alıyordu. Ziyaretçiler Atina'nın Sokrates'in adıyla çalkalandığını anlattılar. Felsefe için tarihsel bir gündü. Demek karısı haklıydı. Buna yalnızca filozofi deniyordu. Sokrates büyük bir düşünürün büyük bir eylemci olabileceğini de ispat etmişti. Sokrates onları her zamanki alaycılığıyla dinledi. Onlar konuşurken çok uzaktan gelen bir fırtına sesi gibi müthiş kahkahalar işitiliyordu. Bütün bir şehrin, bütün bir ülkenin kahkahalarıydı bunlar. Çok uzaktan geliyordu kahkahalar ama gittikçe yaklaşıyorlardı. Durmadan bu tarafa doğru geliyorlardı. Herkes kahkahaya tutuluyordu. Caddelerdeki insanlar, pazarlardaki tüccarlar ve politikacılar, küçük işliklerde çalışan zanaatçılar. Sokrates birden ciddileşti. Bütün bu söylediklerinizin hepsi saçma dedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ziyaretçiler gülümsediler. Bir tanesi şunları söyledi. Biz de böyle düşündük. Senin bunu böyle düşüneceğini biliyorduk. Gimnazyumların önünde Oysopilos'a bu gürültü nereden koptu diye sorduk. Sokrates 10 yıldan beri insan aklının büyük eylemlerini ortaya koydu da tek bir insan dönüp ona bakmadı. Şimdi bir savaş kazandı diye bütün Atina ondan söz ediyor. Bunun ne kadar utanç verici bir şey olduğunu görmüyor musun dedik. Sokrates içine çekti. Ama ben asla savaş kazanmadım. Kendimi savundum. Çünkü bana saldırmışlardı. Savaş beni ilgilendirmiyordu. Ben ne silah tüccarıyım ne de çevrede bağlarım var. Savaşa niçin katıldığımı bilmiyordum. Şehrin kenar mahallelerinden gelen bir sürü aklı başında insanın arasındaydım. Onlar da savaşla ilgilenmiyorlardı. Onlar ne yaptıysa ben de onu yaptım. Yalnız bilemediniz, onlardan birkaç saniye önce davrandım. Ziyaretçiler çarpılmış gibiydi. Yüksek sesle, "Değil mi ya?" dediler. Biz de böyle söyledik. O kendisini savunmaktan başka bir şey yapmadı. Onun savaş kazanma usulü böyledir. İzin verirseniz şimdi hemen gimnazyumlara gideceğiz. Bununla ilgili bir konuşmayı yarıda kesip sana günaydın demeye gelmiştik. Genç ziyaretçiler konuşmanın verdiği engin neşeyle çıkıp gittiler. Sokrates dirseği üstüne yaslanmış sessizce yatıyor, isten kapkara olan tavana bakıyordu. Kötü şeyler sizinlemekte haklı çıkmıştı. Karısı odanın bir köşesinden onu seyrediyordu. Bir yandan da mekanik hareketlerle eski bir hırkaya yama vuruyordu. Ansızın bu işin aslı ne diye sordu yavaşça. Sokrates irkildi. Şüpheli gözlerle karısına baktı. Kadın iyice yıpranmış bir yaratıktı. Göğsü tahta gibiydi. Gözleri keder doluydu. Sokrates karısına güvenemiyordu. Öğrencileri Sokrates mi, tanrıları inkar eden şu kötü kunduracı mı derse eline sopayı alabilirdi. Kadın onunla birlikte sıkıntılı bir hayat sürüyordu ama Sokrates'in bazı halleri dışında hiçbir şeyden şikayeti yoktu. Sokrates hemen her akşam varlıklı öğrencilerinin yanından eve aç dönünce karısı onun için rafın üstüne bir ekmekle bir parça yağ koyardı. Sokrates karısına her şeyi anlatmanın doğru olup olmayacağını kendi kendine sordu. İleriki günlerde biraz önce gelen ziyaretçilerin yaptığı gibi onun kahramanlıklardan söz edileceği için karısının yanında bir sürü gerçeğe aykırı ve yalan şeyler söylemek zorunda kalacaktı. Karısı gerçeği bilmezse bunu yapamazdı. Çünkü ona saygı duyuyordu. Konuyu burada bıraktı. Yalnız dün akşamdan kalan soğuk fasulye çorbası odayı iyice kokuttu dedi. Kadın sesini çıkarmadı. Şüpheli gözlerle ona bakmakla yetindi. Yemeği dökecek durumda değildiler elbet. Ancak Sokrates karısının kabul etmeyeceği bir şey arıyordu. Sokrates'in başına bir iş geldiği konusunda kadının beslediği inanç gittikçe yerleşiyordu. Neden yataktan kalkmıyordu? Gerçi her zaman geç kalkardı ama yatağı da geç yatardı. Oysa dün çok erken yatmıştı. Bugün zafer şenlikleri dolayısıyla bütün şehir ayaktaydı. Caddedeki dükkanların hepsi kapalıydı. Atlıların bir kısmı sabah saat 5'te düşmanı kovalamaktan dönmüştü. Atların ayak seslerini herkes duymuştu. İnsan kalabalıkları onun en hoşlandığı şeydi. Böyle günlerde sabah erkenden akşam geç vakte kadar etrafta koşuşur, konuşmalar yapardı. Öyleyse niçin kalkmıyordu? Kapıda gölgeler belirdi ve şehir yöneticilerinden 4 kişi içeri girdi. Bir tanesi çok resmi ve son derece kibar bir tonda Sokrates'i Areopag'a götürmekle görevli olduğunu, bu görevi komutan Alkibiades'in verdiğini, savaşta yaptığı büyük hizmetler için Sokrates'e nişan takılacağını söyledi. Sokakta bir gürültü başlamıştı. Komşular Sokrates'in evi önüne toplanıyordu. Sokrates bedeninden bir ter boşandığını fark etti. Yataktan kalkıp onlarla gitmek istemese bile ayakta birkaç söz söylemek ve ziyaretçileri kapıya kadar uğurlamak gerektiğini biliyordu. Ama iki adımdan fazla yürüyemeyeceğini de biliyordu. Yürüyemeyince adamlar ayağa bakacak ve durumu anlayacaklardı. Korkunç kahkahalar hemen oracıkta o anda başlayacaktı. Sokrates ayağa kalkmaktan vazgeçti. Sert yatağın içinde doğrulup arkaya yaslandı ve neşesiz bir halde şunları söyledi. Ben nişan istemiyorum. Bizi ilgilendiren bir felsefe meselesini konuşmak üzere saat 10'da birkaç arkadaşla buluşmaya söz verdim. Bu yüzden gelemeyeceğime üzüldüğümü Areopag'a söyleyin. Büyük törenlere gidebilecek durumda değilim, çok fazla yorgunum. Son cümleyi söylediğine, işe felsefeyi karıştırdığına kendisi de kızdı. İlk cümleyi kaba davranmakla bu adamları en kolay yoldan savmayı umut ettiği için söylemişti. Şehir yöneticileri bu dilden anlıyordu. Geriye doğru döndüler, dışarıda duran halkın ayaklarına basarak uzaklaştılar. Sokrates'in karısı öfkelendi. Hükümet adamlarına karşı kibar olmayı onlar sana öğretirler diyerek mutfağa girdi. Sokrates karısı odadan çıktıktan sonra ağır bedenini yatakta hızla çevirdi. Gözünü kapıdan ayırmaksızın yatağın kenarına oturdu. Bütün dikkatini topladı ve hasta ayağının üstünde durmaya çalıştı. Ama bu iş olacak gibi değildi. Üstü başı ter içinde kaldı. Gene yatağa yattı. Aradan yarım saat geçti. Bir kitap aldı, okumaya başladı. Ayağını oynatmadığı zaman hiçbir şey duymuyordu. Biraz sonra dostu Antisthenes geldi. Antisthenes sırtındaki kalın kaputu çıkarmadı. Yatağın ayak ucunda oturdu, derin derin öksürdü. Çenesinin altındaki sert sakalları kaşırken Sokrates'e bakıyordu. Daha yatıyor musun? Evde yalnız Sankipe'nin bulacağımı sanıyordum. Ben yalnızca seni sormak için yataktan kalktım. Çok üşütmüşüm, bu yüzden dün gelemedim. Sokrates otur dedi. Antisthenes köşeden bir sandalye aldı, dostunun yanına oturdu. Bu akşam derse tekrar başlıyorum. Daha fazla beklemek için sebep yok. Doğru. Ama ötekiler acaba gelecek mi diye düşünüyorum. Bugün büyük şölenler var. Buraya gelirken genç Peston'a rastladım. Bu akşam cebir dersi vereceğimi kendisine söyleyince iyice coştu. Miğferiyle gelebileceğini söyledim. Savaş bittikten bir akşam sonra Antisthenes'in cebir dersine başlayacağını duyunca Protagoras'la ötekiler öfkeden çıldıracak. Sokrates biraz eğik olan duvara eliyle vurunca yatakta hafifçe kıpırdadı. Gözlerini iyice açmış, dostuna dikkatle bakıyordu. Başka kimseye rastlamadın mı? Koca bir kalabalık gördüm. Sokrates'in neşesi iyice kaçtı. Antisthenes'e halis şarap ikram etmeli miydi? Kendinden hiç şüphesi yoktu. Verdiği dersler için hiç para almazdı. Bu yüzden Antisthenes'in rakibi değildi. Ama belki de ona en büyük güçlüğü çıkaracaktı. Antisthenes kıvılcım saçan ufak gözleriyle arkadaşına merakla baktı ve şunları söyledi. Gorgias ötede beride dolaşırken sözde senin kaçtığını, şaşkınlıktan yanlış yöne gittiğini yani öne doğru koştuğunu herkese anlatıyor. Bu yüzden bazı iyi yürekli gençler ona dayak atmak istiyorlar. Sokrates öfke ve şaşkınlık içinde arkadaşına baktı. Saçma dedi. İşin iç yüzünü açıkladığı zaman düşmanlarının ona karşı nasıl bir silah elde edeceklerini birden anladı. Sokrates bütün gece uyumadı, sabaha kadar düşündü. Yaptığı işi bir deneme gibi gösterebilir, insanların inançlarının ne kadar zayıf olduğunu anlamak amacıyla böyle davrandığını söyleyebilirdi. 20 yıldır her yerde savaş düşmanlığının ne olduğunu öğrettim ama bir söylenti yüzünden öğrencilerim beni kızgın bir savaşçı gibi gördüler. Buna benzer bir sürü şey söyleyebilirdi. Ama o zaman da savaşın kazanılmamış olması gerekirdi. Zaman savaş düşmanlığına hiç elverişli değildi. Bir yenilgiden sonra en yüksek kişiler bile bir süre savaş düşmanı oluyordu. Zaferden sonra ise en aşağıdaki kişiler bile savaş taraflısı gözüküyordu. Hiç değilse bu tutum bir süre onlar için zaferle yenilgi arasında bir ayrım bulunmadığını anlayıncaya kadar gidiyordu. Hayır, bu sırada savaş düşmanlığına övünme konusu yapamazdı. Sokaktan atların ayak sesi geliyordu. Atlılar evin önünde durdular. Alkibiades sert adımlarla içeri girdi. Günaydın Antistenes. Felsefe işleri nasıl gidiyor? Bakıyorum kendinizden geçmişsiniz dedi neşeyle. Verdiğin karşılık yüzünden Areopag katebesinde herkes sana kızgın Sokrates. Sana bir şaka yapacağım. Hizmetlerin için bir defne çelengi verilmesiyle ilgili isteğimi değiştirdim. Bunun yerine sana 50 sopa atacaklar. Bu kararımdan herkes hoşnut kaldı çünkü onların istediği bundan başka bir şey değildi. Haydi benimle yürü bakalım. İkimiz birlikte yürüyerek oraya gideceğiz. Sokrates içini çekti. Genç Alkibiades'le çok iyi dosttu. Birçok kez birlikte içmişlerdi. Sokrates'i aramaya gelmesi dostça bir davranıştı. Elbette tek isteği onun kafasını Areopag tepesine vurmak değildi. Bu son isteği de çok şerefli bir şeydi ve desteklenmeliydi. Sokrates düşünceliydi. Asma yatakta sallanırken şöyle dedi. Acelecilik her şeyi devirip yıkan fırtınaya benzer. Otur. Alkibiades güldü. Bir sandalye çekip oturdu. Oturmadan önce mutfak kapısında duran Xantippe'nin önünde kibarca eğildi. Xantippe ıslak ellerini eteğinde kurulamaya çalışıyordu. Alkibiades biraz sabırsızdı. Siz filozoflar komik insanlarsınız dedi. Savaşı kazanmamıza yardım ettiğin için belki üzüntü duyuyorsun. Böyle bir üzüntü duymak için yeterli neden bulamadığını Antistenes herhalde sana söylemiştir. Antistenes biz yalnızca birden söz ettik dedi ve öksürdü. Alkibiades gülümsedi. Ben de başka bir şey beklemiyordum. Ama böyle ufak bir şey için bu kadar gürültü yapmaya değmez değil mi? Bence söz konusu olan olağan bir iyiliği, yiğitliktir. Gerçi siz olağanüstü bir şey istemiyorsunuz ama bir avuç defne yaprağı olağanüstü bir şey sayılabilir mi? Dişini sık, biraz sabır göster, ihtiyar. Çabuk geçer, fazla ağrı yapmaz. Sonra da bir yere gider, gürültüyü biz koparırız. Asma yatakta daha hızlı sallanan geniş omuzlu güçlü adama merakla baktı. Sokrates durumu çabucak gözden geçirdi. Aklına bir şey geldi. Bunu söyleyebilirdi. Dün gece ya da bu sabah ayağının burkulduğunu söyleyebilirdi. Örneğin askerler onu omuzlarından indirirken ayağı burkulmuş olabilirdi. Üstelik işin önemli bir tarafı da vardı. Bu olay yurttaşlarının verdiği nişanların insanı nasıl kolayca zarara sokabileceğini gösteriyordu. Sokrates sallanmaya devam ederken dimdik oturabilecek şekilde öne doğru eğildi. Sağ eliyle çıplak kolunu ovuşturdu ve alçak sesle işin aslı şu dedi. Ayağım. Mutfak kapısında duran Xantippe'ye gözü ilişti. Bakışlarında bir ürkeklik vardı. Şimdiye kadar hep susmuştu. Şu anda bu konuda ilk gerçek yalanı söylemiş olacaktı.